Merhaba, ben Bahar. Yazarıyla Konuşanlar Kitap Kulübü tarafından hazırlanan Ne Okuyorsun Bu Aralar podcast serimiz başlıyor. Bu podcast serisinde her bölüm farklı bir konukla bazen oradan, bazen buradan ama çokça kitaplardan konuşacağız. Hadi o zaman, hazırsak başlayalım mı? Yaz öncesi kısa bir mola istemiştik ama araya hayat girdi ve planladığımızdan biraz uzun bir ara oldu. Bu süreçte merak ettiniz, sordunuz, hadi artık dediniz. İlginiz için çok teşekkür ederiz. Bu bölüm konuğum 2020 yılında yazarıyla konuşanlarda kendisini önce ilk romanıyla konuk ettiğimiz, devamında ise artık içimizden biri olan bir isim. Siz onu Vedat Türkali ilk roman ödülü alan Ölüler Kıraathanesi, sonrasında Suni Tebessüm ve son olarak raflarda yerini alan Ruhunu Satanlar Derneği romanlarıyla tanıyorsunuz. Fatih Gezer. Fatih hoş geldin.
Hoş bulduk. Hayırlı olsun ikinci sezon.
Teşekkür ederiz.
Umarım çok güzel geçer.
Açılışı seninle yapıyoruz.
Evet harika oldu. Beklediğime değdi. İkinci sezon açılışı da geldi.
Evet aslında. Teşekkür ederiz. Ne okuyorsun bu aralar?
Yani normalde çok fazla okuyabilen biri değilim. Biliyorsun az buçuk da beni tanıyorsun. Yani bir okuduğumu birkaç kere okumayı tercih ediyorum ama bu son 2-3 aydır hiçbir şey okuyamıyordum. Ve sanki bu program özelinde olmuş gibi bir anda böyle okuma hiç olmadığı kadar, hayatımın hiç evresinde olmadığı kadar farklı farklı kitapları aynı anda okumaya başladım. Çok enteresan. Yani 2 ay önce Devran Kaya'nın Annemin Kasetlerini okumaya başlamıştım. Ve 2 ay, yani 120 sayfa civarı bir kitap. Yani çok hacimli bir kitap, 2 ayda bitirdim değil. Benimle her yeri gezdi. Yani işte şehir şehir gezdi. Sonra ülke bir yurt dışına çıktım geldim. Oraya da geldi. Sonra tekrar İzmir'e geldiğimde, evime geldiğimde baştan başlayıp okudum. Onu okudum ve o yol boyunca da bir öykü dosyası çalışmam var. Hani çağdaşım öykücüler ne yazıyor diye bakıyordum. Son Ankara seyahatimde Anıl Çetinel Örsel ile yüz yüze geldik. Onun öykülerini okuyorum. Çok başarılı öyküler. Ah bu şarkıların diye çıkan öykü yarışmasını Seyhan Livaneli öykü ödülünü alan bir kitap. Dosyayla alındı herhalde. Çok hoş bir kitap. Yani çağdaşım öykücüleri tanımak adına iyi bir deneyim oldu benim açımdan da. Ondan önce Esra Kahya'nın Benim Rüyalarım Hep Çıkar'ını okumuştum. Şimdi Başar Yılmaz'ın Kara Kışın Gün Işığı çıktı. Ona o elimde birazcık geziniyor. Bir yandan da tez çalışmam devam ediyor. Cengiz Aytmatoğlu'yla yatıp Cengiz Aytmatoğlu'yla kalkıyorum. Tekrar bir Toprak Anası'nı okuyorum şu aşamada. Yani 2 ay önce okumuştum. Tekrar okumam gerekti. Altını çizdiğim yerler var. Bir yandan da bu Ruhunu Satanlar Derneği çıktıktan sonra çok fazla Hüseyin Rahmi Gülpınar'la da benzeştiren oldu tarzı. Ben de o külliyatı bitirmemiştim. Yani okuduğum bir iki kitap vardı. Şimdi bir yandan da onu böyle boş vakit buldukça şimdi Kuyruklu Yıldız altında bir izdivaçı okuyorum. O yüzden böyle yoğun bir okuma sürecine girdim. Yani çok yeni konuşmuştuk arkadaşlarla. Ya okuyamıyorum, ne yapmam lazım? İşte film seyret, yürüyüşe çık diyorlardı. Bir anda böyle yani bir şey oldu. Bir şeyin kapağı açıldı ve şimdi çok keyifli okuyorum. Yani çok enteresan. Hayatımda hiç böyle bir evreye girmemiştim daha öncesinde. Sana kısmetmiş Bahar.
O galiba dönem dönem hepimize oluyor böyle bir okuyamama hali. Hepimizde olan bir şey. Bende de bir süre olmuştu ve hiç aylarca elime kitap alamamıştım. O dönem benim hayatımı kurtaran da sesli kitaplar olmuştu. Senin sesli kitaplarla aran nasıl?
Ya çok farklı bir deneyim. Ben de üyeyim. Ama sesli kitap elimde fiziki olarak yoksa veya işte o sesli kitap platformunda elektronik hali yoksa yani kitap şeklinde yoksa dinleyemiyorum. Çünkü o biçimini görmek istiyorum. Hele günümüzde yani mesela Ruhunu Satanlar'da da gazete küpürü var. Bunun bir gazete küpürü olduğu okuma esnasında söylenmiyor ya. Bu bende bir boşluk yaratıyor. Yani her okurda böyle olur herhalde bilmiyorum. Yani o biçimsel o formu da görmek istiyorum. O yüzden kitap formu varsa site içerisinde keyifle dinliyorum. İşte arabada çocukları sabah akşam servisçilik yaparken vesaire veya yürüyüş yaparken dinliyorum. Eğer çalışma için çıkmadıysam yürüyüşe yani bir şey üzerine çalışmıyorsam düşünmüyorsam dinliyorum keyifle. Ama şu sıralar dinlediğim bir şey yok.
Ben de elimde basılı halini istiyorum illa. Sesli kitap dinlerken illa senin dediğin gibi bir bakacağım ben de. Bir göreceğim o satırları, cümleleri. Ancak öyle dinleyebiliyorum. Başka türlü dinleyemiyorum henüz.
Çok güzel seslendirmeler var orada. Yani seslendirmek için hani okuduğun, birkaç kez okuduğun kitabı dinleyesi geliyor insanın. Benim bir de şeyde hayat kurtarıyor. Araba yolculuğunda çocuk kitapları bayağı işimi
evet, çocuklarla.
çok işime yarıyor.
Evet, doğru. Peki senin kitaplarınla ilgili böyle bir proje var mı? Seslendirilmiş hali, sesli kitap hali.
Onu hiç bilmiyorum Bahar. Yani yayın evi mi ilgileniyor yoksa firma kendi mi ulaşıyor yoksa yazar böyle bir şey talep mi ediyor? Hiçbir fikrim yok. Yani benim kitaplarım Everest etiketiyle çıkıyor. Yani Everest'in de çok fazla kitabı yok diye görüyorum en azından orada.
Sesli kitap olarak yok, evet.
Şimdi vakfın adını da yanlış söylemek istemiyorum. Görme engelliler için olan bir vakıf. Onların bir kütüphanesi var. Şimdi onlar için bir Suni Tebessüm'ü seslendiriyorum. Niyetim de yani görme engellilerle onu okusunlar, yani dinlesinler ve bir söyleşi yapmak istiyorum. O yüzden şu an onu seslendiriyorum ama çok zor bir işmiş. Yani seslendirme yapmak. Dışarıdan sanki hani kitap okuyacaksın, ne olacak gibi düşünüyor ama yarım saat sonra ses çıkmıyor. Bayağı yani durmadan su içip o boğazımı temizlemeye çalıştım ki ben yıllarca sahnede şarkı söylemiş insanım. Yani 4 saat, 5 saat sahne yaptığımı biliyorum ama sesim o kadar hiç yorulmuyor. Yani çok zormuş seslendirmek.
Bu da farklı bir deneyim olmuş senin için.
Evet, anladım. Yani hani neden bu işi herkesin yapamadığını anladım. En azından neden birilerinin çok iyi olduğunu anladım. Nasıl bir fark yarattığını anladım. İyi bir deneyim oldu benim için.
Biraz galiba bu yüzden tiyatrocular çok ağırlıklı bu seslendirme işinde. Çok yaşayarak seslendiriyorlar gibi geliyor bana.
Duygu vermeyi falan geçtim Bahar. Yani o sesi o seviyede tutabilmek büyük bir hüner. Bunu fark ettim. Biz de şarkı söylerken mümkün mertebe o duyguyu katmaya çalışırız. İşte bir ayrılık şarkısıysa işte o ruh haline bürünüp şarkıyı söylemeye çalışırsın. Ona çok yabancı değilim. Yani okurken de çok yabancı değilim. Ama 10 dakika yani 11. dakikada artık başka biri seslendiriyormuş gibi olunca problem oluyor. Yani Suni Tebessüm çok hacimli bir roman değil. 240 sayfa. Bitmedi ama. Yani bitmiyor. 10 dakika çünkü. 15 dakika sonra gerçekten sanki başka bir seslendirmeye girmiş. Beni almışlar da bir kalın, daha kalın sesli biri gelmiş ve artık o okuyormuşa dönüyor.
Belki biz de dinleriz bir gün kitaplarını senin sesinden o zaman.
Yani sanmıyorum. Hiç sanmıyorum.
Peki biz seni Ölüler Kıraathanesi kitabınla tanıdık. Hem Ölüler Kıraathanesi hem Suni Tebessüm çok hayatın içinden romanlardı. Karakterlerini bile böyle yolda görsek tanırız desem herhalde abartmış olmam. Ancak son romanın Ruhunu Satanlar Derneği hem konusu hem karakterleri hem de kurgusu açısından ilk ikisinden farklı oldu. Önceliği Ruhunu Satanlar Derneği'ne verelim tabii. Romanın fikri nasıl doğdu, karakterler nasıl oluştu, yazım süreci nasıldı? Biraz onu dinleyelim senden.
Ya, o süreci aslında yakın şahitsin sen de. Başka bir roman çalışıyorduk ve işte bu deprem felaketinden dolayı, çünkü o tam bir de romanın içinde bir müzik çalışması vardı. O süreçte o müziğin o reklam aşamasıyla ilgilenebileceğimi düşünmedim. Yani bu kadar çabuk unutulacağını da düşünmemiştim. Yani ben bir yıl boyunca şarkı söyleyemem artık diye düşündüğümden o romanı biraz rafa kaldırıp henüz bitmiş olan Ruhunu Satanlar Derneği'ni öne aldık. Senle de o dosyanın en başında hatırlarsan şey rahatsızlığını yaşıyordum. Birçok roman, Çağdaşım yazarın yazdığı romanda bir saatleri ayarlama enstitüsü formülü gördüğümü söylüyordum size. Bu da saatleri ayarlama enstitüsü formülünde yazmış. Bu da saatleri ayarlama enstitüsü formülünde yazmış. Bu birincisiydi işin gerçeği. Yani bu romandan önce bu rahatsızlık vardı. Çünkü beni rahatsız eden şuydu. Şimdi ata tohumu olduğunu ben görüyorum ama ata tohumu olduğu gizlensin diye çok büyük bir çaba olduğunu da fark ediyordum o formüllerde. Onu da nerede yakalıyordum? Çünkü Saatleri Ayarlama Enstitüsü tesiri yüksek bir eser. Yani öyle yazmakla hiç alakanız olmasın. Sadece bir okur olarak bile onu okuduğunuzda birkaç hafta o sizinle beraber yaşamaya başlıyor. Hem karakteri hem dili. İşi yazmak olan kimsenin de mutlaka o tesir cümle aralarına giriyor. Nasıl giriyor? Yani 30 yaşında bir karakter. 2020 yılında geçiyor hikaye. Çok sade konuşurken bir anda bir iki kelime Tanpınar'ın sözünden giriyor oraya. bu da rahatsız ediyordu. Yani işte 2020 yılında 30 yaşındaki bir genç, bir yetişkin bunu konuşacaksa bunun bir sebebi olmalı diyordu. Yani çünkü o zaman yazarı duymaya başlıyoruz diye bir de eleştirim vardı. Saatleri Aylama Enstitüsü'nün en büyük yani formüllerin başat unsurlarından biri bir işlevsiz bir aslında kurum Saatleri Aylama Enstitüsü'nde. Ve bu bahsettiğim romanlarda buna yakın, buna benzer kurumlar var ve o kurumların etrafında hikaye şekilleniyor. Yani detaylı detaylı formülü dökmeyeyim ama hani temeli bu. Bunun üzerine inşa ediliyor hikaye. Ben de ya böyle bir şey yapsaydım, ben de bu formülü kullanıyor olsaydım nasıl bir kurum yaratırdım derken Ruhunu Satanlar Derneği geldi. Ya bu dil, şimdi ben eğer ki böyle bir formülü kullanmaya karar verirsem bunu asla saklamayacaktım. Tam tersine bu formülü kullandı ve bundan sonra okurun da bu formülü gördü. Yani en ufak bir şeyde bu formülü hatırlamasını isteyebilirdim daha yazmadan önce. Şeyi düşünmeye başladım. Acaba 30 yaşındaki bir karaktere gerçekten böyle ağır bir dil kullandırmam gerekirse nasıl kullandırabilirdim? Çünkü o zaman sen de hatırlarsın şey diyordum. Ya eğer bu dili kullanmak istiyorsa bir yazar 50 sayfa giriş yazması lazım diyordum. Ve 50 sayfa giriş yazdım Ruhunu Satanlar Derneği'ne o dili kullandırmak için. Ve o yani bu dili kullanabilsin diye Nebi Bey'in hikayesi ortaya çıktı. İşte 100 yıl önce Cenova'ya, İtalya'ya göçen Sultan Vahdettin ile tanışabilmek için göçen ve sonra orada kalan çocuklarını Osmanlı gibi yetiştiren ve o silsile yaratıp işte 4 kuşak sonraya ağdalı bir lisana sahip ve Türkiye'ye gelmek isteyen Mehmet Aşçı karakteri ortaya çıktı. Ya böyleydi aslında. Gerçekten bu bir oyundu benim için. Sonra ete kemiğe bürünmeye başladıkça daha fazla üzerine düşünmeye başladım. Bu yazmadan önce de diyorum. Yani daha kağıt kalem başına geçmeden sadece düşünme, işte yürüyüşlerde düşünme aşamasında. Ruhunu Satanlar Derneği var. Mehmet Aşçı karakteri var. Dili Nebi Bey'den nasıl geliyor gibi ve her seferinde Mehmet Aşçı beni yanıltmaya devam etti. Yani bir çentik atıyor oraya ve sonra hadi bakalım veya işte bir deli gerçekten kuyuya taşı atıyor. Hadi Fatih çıkarabilirsen diyor. Bunlar çok eğlenceliydi benim için. Yani yazma sürecinde bu kadar eğlendiğim başka bir romanım olmadı. Yani bitmiş, devam eden, yarım kalan hiçbir romanımda bu kadar eğlenmedim. Mehmet Aşçı ile eğlendiğim kadar. Yani gerçekten bir deliyle yaşıyormuşum. Bir de şey de enteresandı benim için. Enteresan bir deneyimdi. Diğer tüm romanlarımda karakterle özdeşip yazıyordum. Yani bir empati üzerine yazıyordum. Ben artık münşiydim. Ölüler Kıraathanesi'nde. Ben hakimdim. Hakim olarak yazıyordum. Mehmet Aşçı buna katiyen fırsat vermedi. O benim karşımda oturdu. Ben salya sümük ağlarken o Allah rahmet eylesin deyip geçip gitti. Yani bir sahne hatırlıyorum böyle salya sümük ağlıyorum. Sonra 5 dakika 10 dakika sonra baktım hiçbir şey yazmamışım. Ben ağlıyorum hikayeye ama. Ve sonra gerçekten Mehmet Aşçı o Münevver Hanım sahnesinde Allah rahmet eylesin ben de hakkı çoktur falan dedi geçti gitti.
Sen bağ kuruyorsun bayağı karakterinle aslında. Diğerleri ama şöyleydi şimdi diğer romanlarda çok fazla karakter vardı. Çok aslında şöyle sanki böyle çok başrollü bir film gibiydi diğer iki kitap. Ama tabii burada Mehmet Aşçı ağırlığıyla gittiği için sen doğrudan onunla bir bağ kurarak ilerlemişsin gibi anlıyorum bu söylediklerinden.
Yani bu bağ doğru bir bağ mı emin değilim Mehmet Aşçı ile kurdum. Çünkü ötekisi benim için çok konforluydu. O gibi yaşamak, o gibi yazmak çok büyük bir konfor. Yazarken elinizi çok kolaylaştırıyor. Mehmet Aşçı'yı hep bir kontrol etmek zorunda kalıyordum. Ya o kadar abartmasam mı acaba Mehmet diyordum. O bırak sen toparlarsın deyip devam ediyordu. Yani işte ne bileyim bir sakalı düştüğü için karısının mevlid okuttuğunu söylüyor. Yani buna gerek var mı? Bir de benim de öyle bir huyum var. Hani yazıldı onu bir mantık çerçevesinde bir... Çünkü oyun oynamayı seviyorum. Yani yoksa niye yazayım diyorum. Başka bir şey yapardım. Başka bir şey yapsam da oyun oynardım büyük ihtimalle. Öyle bir fabrika hikayesi vardır ya. Somon işçileri işte dakikada 5 tane 6 tane somon sıkabilirken bir tane işçi 15-16 tane sıktığını fark ediyor şefleri hemen tabii. Nasıl yaptığını soruyorlar. O da diyor ki kendimle yarışıyorum diyor. İşte dakikada 18'i zorluyor. Dakikada 19'u zorluyor. Yani ben de bir somon işçisi dahi olsaydım büyük ihtimalle bunu oyuna çevirirdim. Roman yazmak da benim için bir oyun aslında. Yani okurlarla gizli bir mukavele imzalıyoruz. Bu oyuna dahil olması için. Bu açıdan bakınca yazmak keyifli. Yoksa çok yani yazmanın kendisi çok sancılı bir süreç. Ancak ben o oyunla onu eğlenceli hale getirebiliyorum. Yoksa akıllı işi de değil. Hele bu dönemde yazarlık olmak.
Ben yazma alışkanlıklarını sormak istiyorum sana zaten. Senin bunu aslında düzenli bir şekilde yaptığını biliyorum. Şimdi bazı yazarlar bize konuk olan, yazarıyla konuşanlara konuk olan yazarlar şöyle diyor. Mesela aklıma geldiği yerde yazıyorum. İşte ne zaman o fikir bana gelirse, kağıt kalem bulursam orada yazmaya başlıyorum. Ama şimdi senin yazma alışkanlığın biraz daha farklı. O yüzden hani bunu oyuna çevirmen belki bu yazım sürecini kolaylaştıran da mı bir şey? Biraz da ondan bahsedelim mi? Nasıl yazarsın? Kurgularken sonu baştan belli midir bu romanlarda? Önce kafanda mı planlarsın? Biraz da onu konuşalım.
Daha ilk sorununa başlayayım. Sabah 9 akşam 5 yazıyorum. 5.30'da yazmıyorum. Yani prensibim de o.
Mesai gibi aslında.
Evet, tam bir mesai. Pazar günleri eğer bir söyleşiye gidiyorsam yazar olarak gitmeyi tercih etmiyorum. Fatih olarak gitmeyi tercih ediyorum. İşte sabah 9 akşam 5 arası gerçekten yazı işçisiyim. Yazıyla geçimimi sağlamaya çalışıyorum ve o benim işim. Ama 5'i 10 geçe artık hem kendimden hem ailemden hem çocuklarımdan çalmaya başladım vakit. Ve hani bir şey ortam yaratığı sürecinde o oyun da çok eğlenceli geliyorsa aslında dönüp tekrar ekran başına geçmek istiyorsunuz ama işin kendisine dönüşmek istemiyorum. Hani Ruhumu Satanlar Derneği'nde de eleştirdiğim konu biraz o. Yani yazarlar ruhumu satmak istemiyorum. Yazı işçiliğine ruhumu satmak istemiyorum. O yüzden sabah 9, akşam 5 yazıyorum. Dediğim gibi 5.30'da artık yazmıyorum. Yani aşağı inip çayımı, kahvemi içip çocuklarımla vakit geçirip, ki bir de servisçiliği var tabii. Yani işte çocukları okuldan alıp öyle bir evre. Çalışma disiplinim böyle, hafta sonu yazmıyorum. İkinci sorun neydi?
Nasıl kurgularsın peki? Önceden mi planlıyorsun yoksa yazarken mi geliyor onlar?
Genelde tamamı öyle olmadı ama genelde finalini ne olacağını biliyorum. Nereye çekeceğimi biliyorum ama nasıl gideceğimi biraz karakterle belirliyoruz. Mehmet Aşçı'da da, Ruhumu Satanlar'da da öyle oldu. Ölüler Kıraathanesi'nde de öyle oldu. Hatta Ölüler Kıraathanesi'ne nasıl gideceğim de biraz daha belliydi. Nelerle karşılaşacağım belliydi. Ama hep anlatıyorum. İşte bir karakter için bekçi dedi. Ben onu bekçi olarak tasarlamamıştım. Dönüp bekçi silip manav da yazmadım ve sonra bekçilik hakkında yığınla işte dosya okumam gerekti. İşte ne zaman kalktı, işte ne kadar maaş alıyorlardı, o maaşla ev geçinir miydi gibisinden. Sürüsüne bereket bilgi edinmem gerekti. Bir ihtiyaç doğdu. Halbuki dön o bekçiyi çevir. İşte bu oyun kısmını seviyorum aslında. Bana kattığı şeyleri seviyorum. Ruhunu Satanlar Derneği sonu belliydi. Sonu nereye bağlayacağım belliydi. Çünkü yapmak istediğim bir şey vardı. Ruhunu Satanlar Derneği'nde bir zihin bulanıklığı var ve karakter bir hikaye anlatırken başka bir hikaye sıçrıyor veya başka bir hikayede dur şimdi sana başka bir şey anlatacağım diye bir şey var. Bunu yapmak istiyordum. Çünkü bir zaman sarmalı yaratma gibi niyetim vardı. Bununla beraber gelen bir final de gelmişti. Kendiliğinden gelmişti. O yüzden o da belliydi. Ama mesela Suni Tebessüm romanında finali baştan belliydi. O finali yazdım. Ve orada dedim ki senden o zamana şahitsin. Ya bunu niye yazdın Fatih dedim. Bir hayat kadınıyla bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Kanser hastası bir karakter var. Yani bu final, yazdığın finalde bir hayat kadını okursa ne söyleyeceksin o hayat kadına? Veya işte bir kanserli hasta okursa o kanserli hastaya ne diyeceksin? Bu final ne anlatıyor? Dediğimde bir 40 sayfa daha yazma ihtiyacı doğdu. Yani şey diyelim o kadar. Bu finalin böyle ve böyle bitmek zorunda gibi bir tavrım yok. Dediğim gibi çok dramatik bir andı asıl kurguladığım final. Ve bence okuru daha mutlu edebilecek bir finaldi. Çünkü yani böyle yüreği sızlatan, o mideye yumruk yediği hissini veren bir sahneydi. Ama öyle olmasın dedim. Yani bu sefer beğeni değil de beğeniyle takdir aynı şey değil çünkü yani. O beğeni peşinde değil de takdir görmeyi diledim Suni Tebessüm'de. Öyle yani değişik.
Bu sonu da ama herkesi mutlu etti.
Umarım ediyordur ya. Yani yine yazsam hani kimse mutlu olmasa o finalden yine yazsam yine öyle yazarım.
Şimdi bu Ruhunu Satanlar Derneği'nde de gazete küpürleri var. Zaman kavramından bahsettin. onu böyle gazete küpürleriyle süsledin bu kitapta da. Onları nasıl hazırladın?
Hazırlamak derken bilgisayar karşısında hazırlamak mı? Yoksa nasıl aklına geldi?
Yani onların da kurgulanması, evet, aklına gelmesi, kurgulanması nasıl
kendine
oldu?
Kendine pay çıkarmak istiyorsun.
Fikri nasıl ortaya çıktı diyelim?
Çok saçma aslında, çünkü dediğin ya, diyorsun ya hani en başından belli bir finali. Bazen öyle bir şey oluyor ki, çünkü bir romana yazmaya başlıyorsun, bittiğinde ciddi bir süre geçiyor. En iyi ihtimal, ki ben hızlı yazıyorum, yani her gün yazıyorum, en iyi ihtimalle 7-8 ayda taslak metin bitiyor. Taslak metinden sonra bir sene, bir buçuk sene çalışıyorsun üzerine. Yani en iyi ihtimal 2 sene gibi aşağı yukarı. Hani Ruhun Satanlar Derneği biraz daha hızlı çıktı. Bir buçuk senede falan çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Bir sene 8 ay, bir sene 9 ay. Ve ben ilk en başında zamanı olmayan bir roman yazma hayalim vardı. Hangi yılda yaşandığı bilinmeyecek, okuyan, dolayısıyla 2300'de de okusan aynı hisle geçip bugün de okusan aynı hisle geçsin istediğim bir roman hayalim vardı ve roman bitti. İşte senin gibi sevdiğim bir iki dostuma yolladım. Sonra bir Zoom toplantısı yaptık. Orada dediler ki bunda zaman yok ve ben de eyvah bunda zaman yok. Yani unuttum o başındaki fikri.
Ve sonra aslında zaten yoktu.
Evet, yoktu. Yani niyetim doğruydu ve evet, olmuştu, çünkü hani zamanla alakalı bir hikaye, biraz da hikayenin kendisi. Ve sonra aman Allah'ım bir zaman tayin etmem lazım buna, bir sene tayin etmem lazım telaşına girip, sonra orada da başına bir gazete küpürü mü gelse filan mı, sen mi demiştin?
Bir anda demişti.
Bir anda da selam olsun. O dedi ki bir gazete küpürü mü olsa dedi başında deyince, bir aa dedim ya, mükemmel bir oyun. Çünkü 3-4 tane gazetenin aynı olay hakkındaki yorumlarını da koyabileceğim bir oyun ortaya çıkmıştı. O yüzden hani birkaç, sadece ilk bölüme değil birçok bölümde yönlendirici hale getirecek seviyede gazete küpürleri yazdım. Onda da çok eğlendim. Yani o yüzden Ruhunu Satanlar Derneği'nde çok, yani her bölümünde ayrı ayrı eğlendim diyebilirim.
Çok da keyifli oldu.
Evet, yani iyi ki Brandon'ın aklına geldi. Yazarlık şey diyorlar, hani böyle kendi başına, tek başına yapılan bir şeymiş gibi, ama ya kolektif bir iş. Yazma da kolektif bir iş. Ki finalinde zaten okurla berabersin. Sen artık müdahil, evet, olamıyorsun belki, ama okurla beraber yine bir kolektif bilinçe hizmet ediyorsun.
Ben de bu vesileyle fikrimize kıymet verdiğin için bir kez daha teşekkür edeyim o zaman. Bizim için de çok keyifli bir süreçti. İlk yolladığın günden, o ilk bölümü yazıp yolladığın günden son ana baskısı çıkana kadar eşlik etme şansını bulduğumuz için çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Çünkü böyle okur güvencesi, bu rahatlık her yazı işçisi için olamayabiliyor. Yani eş dosta göstermekten farklı. Hani artık dost olduk, orası ayrı. Ama bu minvalde birbirimize alıştığımız için ve böyle tanıştığımız için o aramızdaki o şey duruyor. Yani hem açık sözlülük, bir dostun kalbini kırmayacağını bilmenin getirdiği rahatlıkla açık sözlülük, hem de bir okur gözüyle o ayrımı da iyi yapıyorsunuz. Benim çok elimi kolaylaştırıyor, çok rahatlatıyor beni. O yüzden gözüm kapalı yazıyorum. Yani o omzumdaki okur baskısını nasıl olsa onlar halledecek deyip rahat rahat yazıyorum.
Biz onları, evet, hallediyoruz, evet, onu.
O yüzden çok elim kolaylıyor.
Nicelerini okuruz o zaman.
İnşallah.
Şimdi sen biraz önce de bahsettin, iki kız çocuğu babasısın. Onların peki Fatih Gezer'e, yazar Fatih Gezer'e bakışı nasıl? Onlarla birlikte böyle okuma ve yazma zamanlarınız oluyor mu?
Yani çocuklarım vakti yok. Öyle bir zamanları yok maalesef. Yani bizim kızlarım da 8 gibi yatağa giriyorlar. Kendileri kitap okuyor o sürede. 9 gibi de uyuyorlar en geç. Yani geliyorlar harle hürele ve işte bir yemek fastıdır. Ama dişlerini fırçaladım mı, pijamanı giydim mi, şunu yaptım mı, bunu yaptım mı derken yani öyle bir vaktimiz yok. Üzülüyorum çocuklarına ama yazma, mesela yaz tatilinde yazıyorduk beraber. Büyük kızımla, Defne'yle. Sedef 5 yaşında, o daha okuma bilmiyor. Okuma yazma bilmiyor. İşte ismini yazıyor. Ama şey yapıyor, o da resimle kendini anlatıyor. Kendini öyle ifade ediyor. O da bizim için enteresan bir şey. Benim için en azından. Hiç öyle bir yeteneğim olmadığı için. Neyse ki o özelliğini eşimden almış. Okuma alışkanlığımız, ikisi de beni okumak istiyor. Ben de onlara bir şey
yapıyorum. Kitaplarını
Evet, merak ediyorlar. Çok merak ediyorlar. Ne zaman okuyabileceğiz? Ne zaman okuyabileceğiz? Ben de onlar için bir şey yazmak istiyorum. Ama ben de o konudan o kadar uzağım. Bizim üniversitede çocuk edebiyatı diye bir dersimiz vardı. En çok zorlandığım ders oydu. Hoca hep bir şeylerden bahsediyor. Bir kitaplardan, bir klasik çocuk edebiyatı hiç yok bende. Yani işte eşim Silvia o dönem şey diyordu. Ya bu derse ben girsem hiç derse girmeme gerek yok. AA alırım. Sen nasıl BA alıyorsun veya BB alıyorsun falan diyordu. Hiç yok yani çocuk edebiyatı. Hatta böyle şimdi ufak tefek karalıyorum. Eşe dosta atıyorum. Bundan çocuk kitabı olur mu bu baştan? Biri diyor ki ya başı 9 yaş gibi, ortası 15 yaş gibi, finali 18 yaş gibi. O yüzden biraz böyle uzak duruyorum şu an. Çocuk edebiyatını en azından yazma konusunda. Ama bir isteğim arzum var yani çocuklarıma hani şu an okuyabilecekleri bir şey yazmak istiyorum. Bir hikaye kurmayı seviyoruz beraber. Onlarla.
Bu nasıl olsa kalacak kaydımız. Senden belki birkaç yıl sonra bir çocuk kitabı okuduğumuzda tekrar konuşuruz bunları.
Ya büyük ihtimal çok revize yemiş bir çocuk kitabı olabilir ama hani sonunda başardıysam ne mutlu bana hani 2 yıl sonra. Benim resim çizmem gibi bir şey yani o. Resim yapmam gibi bir şey.
Belli olmaz. Bizim Arlin'le yaptığımız sohbette Arlin demişti ki bu bir kas meselesi. O kasımı kullanırsam onu yapabilirim demişti. Belki senin de çocuk edebiyatıyla ilişkin bu şekilde devam edebilir. O kası çalıştırmaya devam edersen eğer.
Yani buna tabii biraz da keyif alıyor olmak lazım. Şu an o bana pek oyunsu gelmiyor. Bir de o büyük bir misyon ya. Şimdi hani yetişkine yazdığında onu düşünmek zorunda kalmıyorsun. Yani otosansür çok daha az bir yetişkine metin yazarken. Ama çocuğa yazarken, gence yazarken ağır bir misyon veriliyor. Yani o büyük yük, o oyunsuluğu biraz kaybettiriyor. Yani ben yazanları hani çocuklara yönelik metin yazmak böyle biraz daha şey görülüyor. Hani çocuklara yazıyor gibi bir havada böyle yani bir algı var. Çok daha zor. Yani çok daha zor iş yapıyorlar. Hele iyisini bir de bunu yapabilmek. Vasat'a yine amen hani vasatı belki ben de yazabilirim diye düşünüyorum. Ama iyisini yazmak ve hani elden ele dolaşmak çok büyük başarı. Çok yani bilmiyorum çok saygı duyulası bir iş yapıyorlar.
Çok. Gerçekten öyle. Bizim aynı zamanda biliyorsun yazarıyla konuşanların içinde bir çocuk kulübümüz de var. Çocuk kitapları okuduğumuz içimizdeki çocuk grubumuz. Orada işte biz çocuk kitaplarını okuyoruz. İnanılmaz zor. Bu fikrine çok katılıyorum. Yani çocuk kitabı deyip hafife almamak gerekiyor kesinlikle.
Yani bence daha zor. Kesinlikle daha zor. Yani değil hafife almak bunun hakkının teslim edilmesi lazım.
Evet evet. Şimdi yazarıyla konuşanlarda geçtiğimiz günlerde Ruhunu Satanlar Derneği'ni okuduk hep beraber. Ve sonrasında da seninle bunun sohbetini yaptık. Seni ilk defa o toplantıda Ruhunu Satanlar Derneği kitabınla tanıyanlar olduğu gibi daha önceki iki kitabınla yaptığımız sohbetlerden de bilenler vardı. Her biri için farklı farklı yorumlar yapılmıştı. Şimdi yazar kendisi böyle bir ayrım yapabilir mi bilmiyorum ama bunu sana sormak istiyorum. Seni ilk defa okuyacak olan birine öncelikle sen hangi kitabını tavsiye edersin ve tabii neden o kitabı tavsiye edersin?
Ya bu büyük bir kumar benim açımdan. Hani aynı tarzda devam eden bir yazar olsam, hani bundan keyif alan bir yazar olsam belki bunun bir cevabı olabilir. Kronolojik devam edin diyebilirsin. Yani ilk kitaptan başlayın, devam edin diyebilirsin. Ama benim 3 romanım da birbirinden çok farklı. Bundan sonrakiler de öyle olacak büyük ihtimal. Yani kendini tekrar etmekten keyif alan biri değil. Kendini zorlayan ve dediğim gibi oyuna dönüştüren bir yazı işçisi olduğum için tekrar etmeyi sevmiyorum. Yani o güvenli alana tekrar koşmayı sevmiyorum. O yüzden hani şundan başlayın sonra böyle devam edin demek zor. Çünkü hepsini duydum. Ruhunu Satanlar Derneği ile başlayıp Suni Tebessüm Ölüler Kıraathanesi'ni okuyan da duydum. Demek ki Ruhunu Satanlar'la başlayıp beni sevmiş ve devam etmiş dedim. Suni Tebessüm'le başlayıp Ölüler Kıraathanesi Ruhunu Satanlar'ı devam eden duydum. Ve yani şey de enteresan. Baştan sona Ölüler Kıraathanesi Suni Tebessüm Ruhunu Satanlar Derneği okuyanlar da herkesten farklı yorumlar duydum. Yani Ölüler Kıraathanesi'ni sevmiştim. Suni Tebessüm'ü işte dedim. Ruhunu Satanlar Derneği ile artık başka bir seviyeye çıkmışsınız. Bayıldım. Hani Fatih Gezer bir daha okumasam mı diye düşündüğüm bir evrede bundan sonra ne yazsanız okurum diyen de duydum. Ölüler Kıraathanesi Suni Tebessüm'den sonra Ruhunu Satanlar Derneği olmuş mu diyen de duydum. Yani Suni Tebessüm'den sonra Ölüler Kıraathanesi'ni okuyup işte koşa koşa Ruhunu Satanlar'ı almaya gittim. ama suni tebessümün yeri bende ayrı diyeni de duydum. Seni Ölüler Kıraathanesi'yle tanıdık, Ölüler Kıraathanesi'nin yeri bizde çok ayrı diyen de duydum. Yani o yüzden şununla başlaması biraz okurla alakalı. Kemal Varol da şeyde Manisa'da kitap fuarında yan yanaydık. Hangi kitabından başlamalıyım diye Kemal Varol'a sordular. Bir okur geldi. Fatih Gezer'in hiç okumadım. Hangi kitabıyla başlamam lazım?
Ha, senin kitapların evet, için Kemal evet. Varol'a sordular. Ha, süper.
Kemal Varol da dedi ki Ölüler Kıraathanesi'yle başlayın. Şöyle bir roman, sonra Suni Tebessüm, sonra Bunu Safanlar Derneği'ni okursunuz. Okurla biraz muhabbet ettikten sonra okur divan edebiyatını çok seviyormuş. Ondan sonra hemen değiştirdik ki o zaman Ruhunu Satanlar Derneği'yle başlayın dedik. O,
evet, doğru.
O okurla İzmir Fuarı'nda denk geldik. Manisa Fuarı'ndaydım. İzmir Fuarı'nda geldik. Ruhunu Satanlar Derneği'yle Suni Tebessüm almıştı Manisa Fuarı'nda. Geldi dedi ki ya o gün dedi nezaketen almıştım kitabınızı. Ki zaten belli oluyor nezaketen aldığı da hani okurun. Şimdi koşa koşa Ölüler Kıraathanesi'ni almaya geldim dedi. Ve tam tersi okudu yani 3-2-1 sırasıyla okudu. Biraz okurla alakalı o. Yani o yüzden doğru bir cevabı yok. Ama suni tebessüm en azından ince. Belki böyle bir metot olabilir. Böyle bir metot olabilir. Ruhunu Satanlar Derneği'ni da beni daha iyi anlayabilmek için söylüyorum. Çünkü Ruhunu Satanlar Derneği'nin bir alt metni var. Bir altta ilerleyen bir hikayesi var. Yani yazar metin bağlamını kurabilmek için belki Ruhunu Satanlar Derneği'ni hani bir sonraki tercih olsa daha iyi olabilir. Yani Suni Tebessüm veya Ölüler Kıraathanesi ile başlamak daha iyi olabilir. Bunu da hep örneğini veriyorum. George Orwell'ın işte Hayvanlar Çiftliği hikayesini, romanını Orwell değil de ben yazsaydım eğer bugünkü iktidarı eleştirdiğimi düşünebilirdiniz. İşte fable tarzında işte hayvanları konuşturarak yazılmış bir roman. Fatih niye yazmış bunu? Kendi bir sansür, bir metafor mekanizması oluşturmuş. Böylelikle şu anki iktidarı eleştiriyor diye düşünürsün. Orwell yazınca diyorsun ki Sovyetleri eleştirmiş. Hatta diyorsun ki Stalin'in yönetimini eleştirmiş diyorsun. Yani yazar metin bağlamı bu kadar kıymetli. Metni doğru anlamak için belki. O yüzden diyorum hani Fatih neden bu dili kullandığının cevabı aslında diğer iki metinde de gizli. Fatih neden böyle bir kurgu tercih etti sorusunun cevabı yazar metin bağlamında ortaya çıkıyor. Ama tabii bu demek değil ki hiç Fatih Gezer'i tanımadan, hiçbir bilgisi olmadan Ruhunu Satanlar Derneği'ni okuduğunuz zaman size bir şey vermez mi? Versin diye yazıldı. Yani beni hiç tanımasanız da hoş geldiniz demek için yazıldı.
Bu en azından bu sohbetimiz bir fikir oldu kitaplarla ilgili. Seni hiç bilmeyen ya da daha önce hiç okumamış olan varsa hangi kitabı niçin tercih etmesi gerektiğiyle ilgili ufacık da olsa bir fikir evet. Oldu sanki. Ben gene tabii gönlümdeki aslanı burada anmadan edemeyeceğim. Benim için her zaman yeri bambaşka olacak. Ölüler Kıraathanesi elbette. Ben hatta tavsiye ederken de böyle diyorum ki önce Ölüler Kıraathanesi'ni okuyun sonra diğerlerini de mutlaka okuyun diyorum ama bizim ailede bile ikiye bölündük. Ben Ölüler Kıraathanesi derken mesela babam ve kardeşim kesinlikle Suni Tebessüm diyorlar. Ruhunu Satanları henüz okumadılar. Onu da en kısa sürede okuyacaklardır. Fikirlerini alacağım o konuda da.
Ben de merakla bekliyorum yorumları. Bakalım.
Biraz önce ufak bir ipucu verdin ama şimdi sırada ne var? Ne okuyacağız senden?
Yani umarım bir öykü dosyası çalışıyorum. Yani şu an kitap olmadığı için buna da takılanlar var. Niye dosya diyorsun diyenler var. O bir kitap değil mi? Değil yani şu an dosya. Ve
henüz değil.
Değil değil yani. Taslak metin diyoruz. Mesela metin bitiyor, roman bitiyor. Taslak metin bir sene sonra yayınlamaya değer buluyorsun. Öykü dosyası da öyle. Şu anki sen onu da ilk yazdığım ilk satırlarına şahitsin. Şu an geldiği yer daha mutlu etti beni. Çünkü tereddütteydim yani. Biraz daha mı demlense diyordum ki öykü dosyasını hazırlayalı 2 yılı geçiyor herhalde.
Oldu bayağı oldu evet.
Şimdi ama artık zamanı bir de yani Ruhunu Satanlar Derneği dilinden sonra Ölüler Kıraathanesi ve Suni Tebessüm'ün o dilini seven, o duyguyu seven okura da hadi bir size şey roman
okuru
öncesi.
Okuru çok mutlu edecek ben de tiyo vereyim o zaman.
Yani bilmiyorum bu metot olarak belki sonra da devam edebilirim. Çünkü romanda biraz kendi istediğimi yazmak istiyorum. Öyküleri kendim istediğim için yazmanın manası çıkmasın. Öyküler biraz daha duygulara hitap etti. Yani kendim de duygularımı orada boşalttım. Romanda ama sırf duyguya yaslanıp bir şey yazmak istemiyorum. Yani 300 sayfa bir metin de yazmak istemiyorum. Sırf duyguya yaslanmış. Bir okura da haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi böyle biraz aşağılanıyor, biraz hafif bulunuyor. Didaktik bir paragraf dahi olsa ya didaktik olmuş bu deniyor. Yani bir romancı niye yazar ki 300 sayfa? Yani gerçekten okuru düşünmeye zorlamayacaksa, yani yazarla beraber. Çünkü bu, diyorum ki hadi beraber bir oyun oynayalım diyorum. Bu oyuna iştirak etmeyecekse, sadece bir eğlencelik haline gelecekse roman, ben orasında bulunmak istemiyorum. Yani bir dönüşümün bir parçası, bir tuzu, biberi olsun istiyorum. Dönüşümün kendisi değil tabii ki. Ama dönüşüme bir katkı sağlasın istiyorum. Bu gerek toplumsal gerek bireysel, yani önemli. Ama Ölüler Kıraathanesi'nde bir okur gelmişti. Okur yorumu gelmişti. Böyle kendi aralarında konuşurken biri, başka biri video çekip bana yollamış. Okur şey diyordu. Kitabı bitirdikten sonra en yakın arkadaşımı arayıp nasılsın diye sormak istedim. O bana iyiyim diyecekti. Hayır. Gerçekten nasılsın diye soracaktım. Şimdi bu bir dönüşüm sinyali. Bunu bir romanla yapabiliyorsak, ki zaten romanın işlevi bu olması lazım. Yani okurda herkese aynı etki yaratan bir şeyden bahsetmiyorum. Yani bir propaganda sürecinden bahsetmiyorum. Ama okurda o dönüşüme kapı açacak, yol açacak bir roman yazmıyorsam 300 sayfa niye yazıyorum? 300 sayfa okur niye okuyor? O yüzden romanlarım biraz daha düşünceye, sırf duyguya yaslanan bir şey istemiyorum. Ki Ölüler Kıraathanesi'nde, Suni Tebessüm'de böyleydi. Sırf duyguya yaslanmıyordu. Ama öyküler biraz daha benim duygu boşaltım aracım oldu. O yüzden de bence okur, hani özellikle duygu görmek isteyen okur, duyguyu hissetmek isteyen okur için biraz evet şey olacak, yani bir nefes alma yeri olacak Ruhunu Satanlar Derneği'nden sonra.
Peki şimdi Ölüler Kıraathanesi'nde Fikri'nin bir cümlesi var, bir daha doğrusu bir düşüncesi var. Diyor ki bir kitabı 10 kere okumak 10 ayrı kitap okumaktan iyidir gibi bir, yanlışsam lütfen düzelt. Böyle bir düşüncesi var. Peki senin için böyle bir durum oluşsa ve bundan sonra ömrünün sonuna kadar tek bir kitabı böyle çevirip çevirip okuman gerekse hangi kitabı seçerdin? 10 kitaba değecek o kitap hangisi olurdu?
Şimdi bir şurada anlaşalım, bir hikaye yaratıyoruz. Mesela adaya düştüm ben ve ömrümün sonuna kadar da o adada kalacağım.
Evet, olabilir.
Bu kitaptan mı bahsediyoruz?
Bir tane yani, kitap götüreceksin ya. Issız bir adaya düştüğünde yanına bir kitap alacaksın. O kitap hangisi?
Şimdi yani istediğin cevap bu değil ama ben oraya iyi bir kitap götürmezdim büyük ihtimalle. Yani iyi bir roman götürmezdim. Kusurlu bulduğum bir romanı götürmek isterdim büyük ihtimalle ki ömrüm boyunca oynayabileyim o romanla.
Yani, canım
hani şurasını değiştireyim. İyi roman can sıkıcı olurdu orada. Yani düşünsene, ne bileyim, İnce Mehmet'i götürüyorsun. Neresini değiştireceksin romanı? Yani değiştiremezsin. Hep aynı şeyi okuyacaksın. O can sıkıcı olabilir. O yüzden kötü bir roman, yani kötü bulduğum bir roman, hani kurguda problem bulduğum bir roman, nasıl daha iyi yapabilirim diyebileceğim bir roman götürmeyi tercih ederim büyük ihtimalle.
Peki o zaman iyisini soralım bir de. En iyi sence, hani bu çok iyi bir roman ve ben bunu çevirir çevirir ömrüm boyunca okurum dediğin hangisi?
Bence her kitap bunu hak ediyor. Yani kusurlu bulduğum romanlar da dahil. Her roman bunu hak ediyor. Çünkü bazen beğeni veya beğenmeme veya doğru algılayıp algılamama sadece metinle alakalı olmuyor. Okurun o anki ruh hali de çok büyük. Kitaba yansıyor. Yani bunlarla da karşılaşıyoruz. Yani çok yakın dostumuz işte Suni Tebessüm'ü mesela okuyamamıştı, bitirememişti. Bir yıl sonra falan bitirdi kitabı. Yani zamanı değilmiş o zaman. Çok beğendim dedi şimdi. Hani bir yıl sonra okuduktan sonra. Biraz o yüzden her kitap bunu aslında hak ediyor. Ama bazıları var ki mesela Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü ben ilk okuduğumda beğenmemiştim. Çünkü 15-16 yaşındaydım. Yani hiçbir şey ifade etmemişti benim için. 20'li yaşlarda bir daha okumuştum. Evet ya, fena değil ama yani o kadar da değil demiştim. 30'lu yaşlarımda okuduğumda daha iyisi var mı acaba Türk Edebiyatı'nı diye sordum. Şimdi o yüzden hani Saatleri Ayarlama Enstitüsü bunlardan biri olabilir. Yani Devlet Ana bunlardan biri olabilir. Çok severim. Ama yani ömrümün sonuna kadar da sadece onu okuyacak olsam ya, yani ne olsa sevilir, evlat olsa sevilmez yani. Yok ya, kendi romanımı da okumak istemem yani. Ömrümün sonuna kadar sadece onu okuyacağım. Yok, bu soruyu hiç sevmedim. Çok yani şey, ruhum dar, ruhum sıkıldı
Saatler
yani.
ayarlamaya süsü duyacağımı bekleyerek aslında sormuştum ben bunu. Neyse, sonunda aldık cevabını zaten.
Ama mesela şey de olabilir. Gün olur asra bedel de olabilir Cengiz Aytmatov. Çok yani başka bir şey. Başka bir dünyaya ait bir roman gibi. Ama işte bunu okunmaz. Mesela bir adaya düşsen çatlarsın zaten.
Adaya
Öyle bir şey
sen
yazamayacağım ki.
düşürdün ama bak şimdi soru da o yoktu.
Hayır, ama ömrümün sonuna kadar yani onu okuyacaksam yani şey yapar. Hani özgüvenimi benim bir yani İşim de bu olduğu için özgüvenim yerle yeksan eder yani. O kadar iyi eser okumamak lazım çok sık.
Fatih çok teşekkür ederiz katıldığın için. Açılışı seninle yapmak gerçekten benim için çok istediğim bir şeydi biliyorsun ve bayağı da bir mücadele ettik zaten bu kaydı yapana kadar. Bir takım talihsizlikler üst üste geldi ama nihayet yaptık, çok da keyifli oldum. Çok teşekkür ediyorum tekrar katıldığın için.
Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten bayağı bir uğraştık bu kaydı gerçekleştirebilmek için. Şu anda bile bu kayıt gerçekleştirme emin değiliz. Umarız
Umarız olmuştur.
gerçekleşmiştir. Evet, umarız. Çok teşekkür ederim Bahar'cığım. Çok sağ olasın. Beni davet ettin. Sezon açılışını benimle
Daha
yaptın.
nice güzel kitaplarını birlikte okuruz. Evet, daha nicelerini
Umarım yani sen daha nicelerini okudun.
basıldıktan sonra da hep beraber evet okuruz umuyorum. Teşekkürler tekrar. Hayatın telaşı içinde kitaplarla geçireceğiniz vaktiniz bol olsun. Yeni bölümde görüşmek üzere.